Ayrım 12, Vicdan Zorbalığa Karşı, Stefan Zweig, sayfa 114. Servetto'nun bu şekilde tutuklanması elbette ki açıkça bir hak ihlalidir. Dünyanın bütün ülkelerinde kutsanan konukseverliğin ve uluslararası hukukun kabaca ihlal edilmesidir. Servetto bir yabancıdır, İspanyoldur. Cenevre'ye yeni ayak basmıştır. Buna bağlı olarak orada tutuklanmasına sebep oluşturacak bir suç işlemiş olamaz. Müellifi olduğu kitapların tümü yurt dışında basılmıştır. Buna göre kimseyi kışkırtmış, Cenevre'de yaşayan inançlı kimselere sapkın görüşleriyle zarar vermiş olamaz. Üstelik Cenevre il sınırlarında kimseye daha önce alınmış bir mahkeme kararı olmaksızın bir İncil vaizini, bir din adamını yakalayıp zincire vurma hakkı verilmemiştir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Calvin'in Servetto'ya saldırısı dünya tarihinde diktatörce iradeyi temsil eden bir hareket olarak geçer. Napolyon'un bütün bağlayıcı yasa ve anlaşmalarla açıkça alay edercesine Enkhayan düküne saldırmasına ve onu katletmesine benzetilebilir. Burada da kanunsuz bir biçimde özgürlüğü elinden alınarak Servetto'ya karşı normal bir dava değil, önceden tasarlanmış, dini yalanlarla üstü örtülemeyecek bir cinayet yürütülmeye başlamıştır. Servetto, önceden bir suç duyurusunda bulunulmaksızın tutuklanmış, hapse atılmıştır. Şimdi bilahare de olsa en azından bir suç kurgulanmalıdır. Mantıken bu tutuklamanın vicdani sorumlusu olan adamın, "Me octor, benim önerim üzerine" diyerek bizzat kabul ettiğine göre, yani Calvin'in Servetto'dan davacı olarak ortaya çıkması gerekir. Ancak Cenevre yasalarına göre gerçekten de örnek oluşturacak bir şekilde bir başkasına suç işlemekle itham eden her yurttaş, şikayet ettiği kişiyle birlikte tutuklanmak, şikayeti gözle görülür, elle tutulur biçimde kanıtlanıncaya kadar içeride kalmak zorundadır. Yani Calvin, Servetto'dan yasal bir biçimde davacı olabilmek için kendi de mahkemeye teslim olmak zorundadır. Cenevre'nin dini egemeni olarak Calvin, böyle sıkıntı verici bir süreci kendine yakıştırmaz. Zira meclis, Servetto'nun fiilen suçsuz olduğunu kabul edecek olur ve kendi de muhbir olarak tutuklu kalırsa ne olacaktır? İtibarı bakımından büyük bir felaket, hasımları içinse büyük bir zafer. Böylece Calvin her zaman olduğu gibi diplomatik davranarak bu nahoş davacı rolünü sekreteri Nicolas de la Fontaine'e devreder. Böylece Calvin'in yerine sekreteri, elbette ki Calvin'in kaleme aldığı 23 maddeden oluşan dava dilekçesini gerçekten de efendice ve ses çıkarmaksızın ilgili makamlara sunarak hapse girmeye razı olur. Bu komedi korkunç trajediyi başlatmış olur. Sonuç olarak bu fahiş hukuk ihlaline zahiren de olsa bir hukuk süreci görüntüsü kazandırılmış olur. İlk olarak Servetto sorguya alınır. Bir dizi paragrafla davacısının yönelttiği değişik ithamlar bildirilir. Servetto bu sorulara ve suçlamalara sükunetle ve akıllıca cevaplar verir. Zindanda tutuklu kalmaktan ötürü enerjisi henüz tükenmemiştir, sinirleri sağlamdır. Suçlamaları madde madde geri çevirir. Söz gelimi yazılarında Calvin'e saldırdığı ithamına karşılık bunun gerçeğin çarpıtılmasından ibaret olduğu, çünkü önce Calvin'in kendisine saldırdığı, bunun üzerine kendine düşeni yaptığı, Calvin'in de bazı bakımlardan kusursuz olmadığı yönünde cevap verir. Eğer Calvin Servetto'yu bazı tezlerinde inatla ısrar etmekle suçluyorsa, o zaman o da Calvin'i aynı inatçılıkla suçlayabilir. Calvin'le aralarındaki ayrılıklar teolojik fikir ayrılıklarıdır. Bunlar hakkında dünyevi bir mahkeme hüküm veremez ve Calvin Servetto'yu buna rağmen tutuklatmışsa kişisel bir intikam hareketinden başka bir şey olamaz bu. Onu o zamanlar Katolik Engizisyonu'na ihbar eden de Protestanlığın önderinden başka biri değildir. Kendisi çoktan yakılmamışsa eğer, Tanrı kelamı İncil'in vaizi de böyle bir şeye müstahak olamaz. Servetto'nun bakış açısı hukuksal ciddiyet açısından o kadar sağlamdır ki heyetin oyları lehine dönmektedir. Muhtemelen Servetto'yu sınır dışı etmekle yetineceklerdir. Ancak Calvin, davanın Serveto açısından olumsuz gitmediğine, kurbanının sonunda yine elimden kurtulacağına dair işaretleri almış olmalıdır. Zira 17 Ağustos günü ansızın meclise gelir ve sözde davaya müdahil olmadığı komediye son verir. Artık rengini net olarak açık etmiştir. Serveto'nun gerçek davacısının kendisi olduğunu daha fazla inkar etmez, kuruldan davalının yanlışlarını daha iyi kanıtlamak gibi aslında elbette ki şahsiyetinin bütün ağırlığını koyarak kurbanının kurtulma olasılığını engellemek için riyakarca bir bahaneyle sorgulamalara katılmayı rica eder. Calvin'in davalı ile yargıçların arasına keyfi bir biçimde sokulduğu andan itibaren Serveto'nun davası oldukça kötüye gider. Calvin, deneyimli bir mantık adamı ve bilgili bir hukukçu olarak taarruz sürecini kısa boylu sekreteri de La Fontaine'den daha farklı bir biçimde sürdürür ve davacının gücünü gösterdiği ölçüde davalının güven duygusu zayıflar. Davacısı ve ölümcül düşmanını hiç beklenmedik biçimde yargıçlarının arasında oturduğunu görünce duyarlı İspanyol'un sinirleri gözle görülür biçimde bozulur. Soğuk, ciddi, mutlak bir nesnellik sergilermiş, sadece soru sorarmış gibi aldatıcı bir görünüm vermektedir. Ama Serveto, Calvin'in bu sorularla kendisini tuzağa düşürüp demir gibi bir kararlılıkla öldüreceğini iliklerinde hisseder. Savunmasız kalınca o berbat savaş hırsına, keskin bir öfkeye kapılır, sinirlenmeden, sükunetle, güvenli hukuk zemininde kalmakta direnmek yerine, Calvin'in onu tuzak sorularıyla teolojik tartışmaların kaygan zeminine çekmesine izin verir ve bilgiçlik taslamaya çalışırken savunmasını tehlikeye atmış olur. Zira şeytanın da Tanrı'nın varlığının bir parçası olduğu gibi bir iddia bile dindar mahkeme üyelerinin sırtlarının ürpermesine tek başına yetip artar. Oysa o felsefe yapma hırsına kapılmıştır bir kez. Serveto kendini hiç sınırlamaksızın inancın en nazik, en hassas konularına girer. Sanki karşısındaki bu kurul üyeleri aydın teologlarmış da o da kaygısızca onlara hakikati anlatabilirmiş gibi. İşte özellikle de bu konuşma hırsı ve tutkuyla tartışma merakı Serveto'yu yargıçların karşısında şüpheli bir konuma düşürür. Gitgide Calvin'in görüşüne katılmaya başlarlar. Gözlerinde şimşekler çakan, sıkılı yumruklarıyla kiliselerinin öğretisine karşı konuşan bu yabancı, dini barışı tehlikeye atacak bir asi, büyük ihtimalle umarsız bir sapkın olabilir. Her ihtimale karşı hakkında sağlam bir soruşturma yürütülmesi yerinde olacaktır. Tutukluluğunun devamına, buna karşılık davacısı Nicolas de la Fontaine'in salıverilmesine karar verilir. Calvin iradesini koymuştur, arkadaşına sevinç içinde ölüme mahkum edilmesini umuyorum diye yazar. Calvin, Serveto'nun ölüme mahkum edilmesini neden bu kadar ısrarla istemektedir? Düşmanın sınır dışı edilmesi ya da utanç verici biçimde işinin bittiğini bilmek gibi mütevazı bir zaferle neden yetinmemektedir? Burada ister istemez çok özel ve kişisel bir nefret söz konusuymuş gibi bir izlenim doğmaktadır önce. Lakin Calvin, Serveto'dan, Castelio'dan ya da otoritesine karşı duran başka herhangi birinden daha fazla nefret etmemektedir aslında. Kendi dışında başka bir öğreti geliştirmeye cüret eden herkese karşı beslediği nefret, tiran tabiatının tamamen içgüdüsel bir hissidir. Eğer özellikle Serveto'ya karşı ve özellikle de o esnada gücünün yettiğince en keskin biçimde hareket etmek için çaba gösteriyorsa, bu kişisel nedenlerden değil, güç politikasıyla ilişkili nedenlerdendir. Miguel Serveto, Calvin'in öğretisinin bir diğer düşmanının yine sapkın kerpeteniyle yakalamak isteyip de canını çok sıkacak biçimde elinden kaçırmış olduğu bir zamanların Dominiken keşişi Hieronymus Bolzag'in adına da hesap vermelidir. Cenevre'de en kibar ailelerin özel hekimi olarak herkesten saygı gören Hieronymus Bolzec, Calvin öğretisinin en zayıf noktası olan kader öğretisine karşı açıkça mücadele vermiş, bu konuda Erasmus'un Luther'e yönelttiği savlara benzer savlarla bütün iyiliklerin temeli olan Tanrı'nın insanları bilerek ve isteyerek en berbat kötülüklere mahkum edip özendirebileceği fikrinin saçma olduğunu belirtmiştir. Luther'in Erasmus'un itirazlarını nedenle hoşnutsuzlukla karşıladığı, bu kabalık ustasının yaşlı ve bilge hümaniste karşı nasıl küfür ve hakaret boca ettiği malumdur. Ancak nedenle öfkeli, kaba ve zorbacı olursa olsun Luther, Erasmus'a hep dini bir tartışmanın sınırları içinde yanıt vermiştir. Kader öğretisiyle çeliştiği için onu hemen sapkın diye dünyevi bir mahkemeye şikayet etmeyi aklının ucundan bile geçirmemiştir. Oysa Calvin, yanılmaz olduğu saplantısı içinde kendine karşı konuşan herkesi daha baştan sapkın addetmektedir. Onun kilise öğretisine itiraz etmek, devlet suçu işlemekle aynı anlama gelmektedir. Bir teoloğa yaraşır cevaplar vermek yerine Hieronymus Bolzec'i zindana atmıştır. Ancak Hieronymus Bolzec olayıyla vermek istediği gözdağı beklenmedik biçimde sıkıntı verecek surette başarısız olmuştur. Zira Cenevre'de bu bilge doktoru Tanrı'ya saygılı bir adam olarak tanıyan çok fazla kişi vardır. Castelio olayında olduğu gibi Calvin'in Cenevre'de söz sahibi tek adam olarak kalmak uğruna bağımsız düşünen, ona tabi olmayan herkesi bertaraf edeceği şüphesi uyanmıştır. Bolzec'in hapisteyken yazdığı, suçsuzluğunu ifade ettiği ağıt kopyalanarak elden ele dolaşmış ve Calvin, kurulu nedenli zorlarsa zorlasın üyeler onun istediği sapkın yargısını vermekten ürkmüştür. Bu sıkıntı verici karardan kaçınmak için dini meselelerde yetkisiz olduklarını açıklamış, bu teolojik konunun onların yargılama yetkilerini aştığı gerekçesiyle karara varmaktan kaçınmışlardır. Bu zor davada diğer İsviçre kiliselerinden hukuki mütalaa almak istemişlerdi. Alınan görüşler sayesinde de Bolzec kurtulmuştur. Çünkü Zürih, Bern ve Basel şehirlerindeki reform kiliseleri içten içe fanatik arkadaşlarının yanılmaz olduğu vehmine bir fiske vurmak istemişler. Bu nedenle de Bolzec'in ifadelerinde küfür içeren bir maksat görüldüğü fikrini oy birliğiyle reddetmişlerdir. Böylece kurul beraat kararı vermiştir. Calvin kurbanından vazgeçmek, şehir meclisinin isteği üzerine Bolzec'in şehirden uzaklaştırılmasıyla yetinmek zorunda kalmıştır. Teolojik otoritesinin bu açık yenilgisini sadece yeni bir sapkınlık davası unutturabilir. Bu kez Bolzec'in yerini Serveto alacaktır ve bu kez Calvin'in şansı çok daha yüksektir. Çünkü Serveto bir yabancıdır, bir İspanyoldur. Castelio gibi, Bolzec gibi dostları, hayranları ve yardım edecek kimsesi yoktur. Çünkü Serveto bir yabancıdır, bir İspanyoldur. Castelio gibi, Bolzec gibi dostları, hayranları ve yardım edecek kimsesi yoktur Cenevre'de. Ayrıca yıllardır Teslis hakkındaki küstah çıkışları ve meydan okuyan tavrı yüzünden bütün reform camiasında nefret uyandırmıştır. Sırtını bir yere dayamayan böyle bir yabancının üzerinden gözdağı vermek çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla başından beri bu dava Calvin için tümüyle politik bir iktidar meselesi, dini diktaya yönelik iradesine ilişkin bir güç denemesidir. Eğer Calvin özel olarak sadece teolojik bakımdan hasmı olan bir kişiyi bertaraf etmek istemiş olsa, koşullar işini çok kolaylaştırabilirdi. Çünkü Cenevre soruşturmaları yeni başlamıştır ki, Fransız adaletinden Fransa'da hüküm giymiş mültecinin odun yığınının hazır bekletildiği Viyana'ya teslim edilmesini talep etmek üzere bir elçi gelir. Calvin için hem yüce gönüllüyü oynamak hem de nefretlik muhalifini yok etmek için ne kadar bulunmaz bir fırsat. Sadece meclisin bu teslimi onaylaması yeterdi. Serveto olayı böylece Cenevre açısından çözümlenmiş olurdu. Ama Calvin onun teslim edilmesini engeller. Serveto onun gözünde yaşayan bir insan değildir. Bir özne değildir. Daha çok kendi öğretisinin dokunulmazlığını dünyaya açıkça sergilemek için yararlandığı bir nesnedir. Fransız makamlarının gönderdiği elçi eli boş döner. Protestanlığın diktatörü, kendisine muhalefet etmeye kalkışan herkesin ölmeyi göze alması gerektiğini devlet yasası haline getirmek için bu davayı kendi egemenlik alanında görüp orada sona erdirmek istemektedir. Serveto davasının Calvin için sadece bir güç gösterisi olduğu, Cenevre'deki dostları kadar düşmanları tarafından da kısa zamanda fark edilir. Bu yüzden Calvin'in bu müthiş ibret verme girişimini bozmak için ellerinden gelen her şeyi denemelerinden daha doğal bir şey olamaz. Politikacılar için Serveto'nun insan olarak hiçbir önemi yoktur elbette. Onlar için de bu talihsiz bir oyun topundan, bir deneme nesnesinden, diktatörün gücünü menteşelerinden oynatacak küçük bir kaldıraçtan başka bir şey değildir. Bu deney esnasında aletin ellerinde kırılmasının hiçbiri için manevi önemi yoktur. Bu tehlikeli dostlar, bu isterik adamın sallantıda olan özgüvenini sahte söylentilerle yükseltmekle, Calvin'e karşı ısrarla direnç göstermesi için hapishaneye gizlice haberler göndermekle aslında Serveto'ya kötülük etmiş olurlar. Onların çıkarına olan şey yalnızca davanın olabildiğince heyecan verici ve dikkat çekici bir biçimde seyretmesidir. Serveto kendini ne kadar hararetle savunur, hasmına ne denli acımasızca saldırırsa o kadar iyidir. Oysa yazık ki bu düşüncesiz adamı daha da düşüncesiz kılmak için zaten fazla şeye gerek yoktur. Uzun süren acımasız zindan hapsi bu taşkın kişiliğin engellenemez bir öfkeye kapılması için kendine düşeni yapmıştır çoktan. Zira Serveto'ya hapiste kasten sistemli bir biçimde kötü davranılmaktadır. Calvin bunu biliyor olmalıdır. Kendini tümüyle suçsuz hisseden bu hasta, sinirli ve isterik adam, haftalardır elleriyle ayakları zincirlenmiş halde rutubetli ve buz gibi soğuk bir zindanda kapalı tutulmaktadır. Çürümüş giysileri üşüyen bedeninden dökülmektedir. Buna karşın temiz bir gömleğe izin verilmemekte, en temel temizlik koşulları bile göz ardı edilmekte, kimse en küçük bir iyilikte bulunmamaktadır. İçine düştüğü bu derin sefalet içinde Serveto sarsıcı bir mektupla kurula başvurur. Pireler beni canlı canlı yiyip bitiriyor. Ayakkabılarım yırtıldı, giysim, çamaşırım kalmadı. Lakin gizli bir el, bu sert, her tür direnişi bir mengene gibi insanlık dışı bir biçimde ezen el, hangi el olduğu malumdur sanırız, Serveto'nun şikayeti üzerine kurulun verdiği bu kötü koşulların değişmesine dair talimata rağmen durumu düzeltebilecek her şeyi engeller. Bu cesur düşünürü, bu serbest fikirli bilgeyi ıslak çukurunda, çöplükte bir uyuz köpek misali çürümeye bırakırlar. Birkaç hafta sonra gelen, kendi dışkısında boğulmakta olduğuna harfi harfine değinen ikinci mektupta yardım çığlığı daha da korkunç bir biçimde yankılanır. Rica ediyorum sevgili İsa hatırına, Türklere ve canilere bile bağışlayacağınız şeyleri benden esirgemeyin. Temiz kalmamla ilgili bütün talimatlarınıza rağmen hiçbir şey olmadı. Eskisinden de kötü durumdayım. Bedensel ihtiyaçlarımı gidermek konusunda imkan verilmemesi çok büyük bir gaddarlıktır. Ama hiçbir şey olmaz. Islak çukurundan çıkarılıp ayaklarında zincirlerle pis kokulu paçavraları içinde aşağılanmış bir şekilde yargıcın karşısına getirilen bu kişinin akla karşı akılla, bilgiye karşı bilgiyle ikili bir konuşma başlatmayı umduğu ama ona bir caniye olduğundan daha kötü davranıp eziyet eden adamı siyah, tertemiz, fırçalanmış cübbesiyle soğuk, sakin, iyi hazırlanmış, zihnen dinlenmiş olarak karşısında oturur görünce her seferinde gerçekten de kudurmuş gibi davranmasında şaşılacak bir şey var mıdır? En adice, en kalleşçe sorularla, cinsel yaşamanın mahremiyetine dokunan imalarla kendini taciz edilmiş, kışkırtılmış hissetmesi, aklı başından gidip her tür temkini elden bırakması ve kendi açısından bu riyakara en ağır hakaretleri savurması kaçınılmaz bir şey değil midir? Uykusuz geçmiş gecelerden dolayı ateşi yükselmişken cani olduğunu inkar mı ediyorsun sözleriyle bütün bu insanlık dışı şeyleri ona reva gören adamın gırtlağına sarılır. Bunu sana senin yaptıklarınla ispat edeceğim. Bana gelince ben haklı davamdan eminim ve ölümden korkmuyorum. Ama sen çölde kalmış bir kör gibi haykırmaktasın. Çünkü intikamın hayaleti yüreğini yakmakta. Yalan söyledin, yalan söyledin. Seni gafil, seni müfteri. Birini ölüme gönderirken öfkenden köpürüyorsun. Keşke bütün büyülerin ananın karnında kalsaymış, bana da senin bütün yanılgılarını göstermek fırsatı verilseymiş. Talihsiz servet o öfkesinin kızıl sarhoşluğu içinde ne denli aciz olduğunu unutur. Bu çıldırmış adam zincirlerini şıkırdatarak ve ağzı köpürmüş bir halde kendinin yerine hukuku ihlal eden Calvin'in Cenevre'nin diktatörünü yargılamasını talep eder yargı kurulundan. Bu nedenle bu büyücü suçlu bulunup hüküm giymekle kalmamalı, şehirden de sürülmelidir. Mal varlığı da onun yüzünden kaybettiğim servetin tazminatı olarak bana verilmeli. Namuslu kurul üyeleri elbette bu tür sözler ve böyle bir görüntü karşısında müthiş bir korkuya kapılır. Bu zayıf, solgun, bir deri bir kemik kalmış, karmakarışık vahşi sakalıyla, kor gibi yanan gözleriyle, tuhaf diliyle Hristiyan önderlerine karşı çıldırmış gibi dehşet verici suçlamalar yağdıran bu adam, onlara ister istemez bir mecnunmuş, iblisin güdümünde biriymiş gibi gelir. Ruh hali sorgudan sorguya gitgide kötüleşir. Aslında dava artık sona erebilecek ve Serveto'nun mahkumiyeti kesinleşebilecek duruma gelinmiştir. Ancak Calvin'in gizli düşmanlarının çıkarı davayı uzatmayı ve ertelemeyi gerektirmektedir. Çünkü onlar hasmının kanuna yenik düşmesinden dolayı kazanacağı başarıyı Calvin'in yanına bırakmak istemezler. Bolzek vakasında olduğu gibi bu kez de gizliden Calvin'in kurbanını son anda elinden almayı ümit ederek İsviçre'nin diğer reformcu ruhani meclislerinden görüş ve düşüncelerini istemek suretiyle bir kez daha Servito'yu kurtarmayı denerler. Ama Calvin bunun otoritesini nihai olarak ilgilendirdiğini çok iyi bilmektedir. Bir kere daha oyuna gelmeyecektir. Tam zamanında ve hızla önlemlerini alır, bahtsız kurbanı savunmasız zindanda çürüye dursun, o raporlarını önceden etkileyebilmek üzere Zürih, Basel, Bern ve Schaffhausen ruhani meclislerine tezkere üzerine tezkere gönderir. Cezayı bu kadar hak eden bir sapkını adil yargının elinden kurtarmasınlar diye dört bir tarafa haberler salarak bütün dostlarını harekete geçirir, meslektaşlarını uyarır. Serveto hakkında bu kez bozguncu bir teoloğun söz konusu olduğunu ve bu küstah İspanyolun Zwingli ve Bucer zamanından beri bütün kilise çevrelerinde nefret uyandırdığını söyleyerek tek yanlı etkileme çabaları sonuç verir. İsviçre ruhani meclisleri gerçekten de oy birliğiyle Serveto'nun görüşlerini yanlış ve sapkın bulurlar. Bu dört ruhani meclisin hiçbiri ölüm cezası talep etmeyip önermese de her tür şiddet kullanılmasını onaylar. Zürih, bu insana hangi cezanın verilmesi gerektiğini sizin hikmetinize bırakıyoruz diye yazar. Bern, Cenevrelilere bilgeliğinin ve kuvvetinin ruhunu hissettirmesi, zat-ı âlilerine ve diğer kiliselere himmet edip onları bu bulaşıcı hastalıktan kurtarması için Tanrı'ya dua eder. Ancak bu kişiyi şiddete başvurarak bertaraf etmeye yönelik bu referans, Hristiyan bir şehir meclisine uygun düşmeyen görüntüler verecek bir şeyler yapılmaması kaydıyla şeklindeki uyarıyla yumuşatılır. Calvin, hiçbir merciden ölüm cezası için açıkça teşvik görmez. Lakin kiliseler Serveto'ya karşı başvuracağı her tür muameleyi onaylamakla daha sonra olacakları da onaylayacaklarmış hissini uyandırır Calvin'de. Sözlerinin muğlaklığı her tür karar için eline bir fırsat verir. Bu el ise ne zaman serbest bırakılsa hep sertlikle ve kararlılıkla vurur. Gizli yardımcılar, kiliselerin raporlarını öğrendikten sonra pusuda bekleyen hükmü geciktirmek için son dakikada boş yere uğraşırlar. 12. ayrımın sonu, sayfa 125.